Ayrım 22.
Çünkü 1890 yılında 15-40 yaşları arasında dul erkek sayısı 46.362, 1900'de 46.931, 1890'da dul kadın sayısı 156.235, 1900'de 152.659, 1890'da boşanmış erkek sayısı 6.519, 1900'de 8.590, 1890'da boşanmış kadın sayısı 17.515, 1900'de 21.901'dir. Boşanmış kadın için boşanmadan doğan dezavantajın kanıtları sayısal olarak ortadadır. 1900'de bekarların durumu şöyleydi. 15-40 yaş erkek 6.700.352, kadın 5.824.464, 40-60 yaş erkek 426.388, kadın 503.406, 60 ve üstü erkek 141.416, kadın 252.134. Yani bekarlar arasında erkek cinsi 15-40 yaşları arasında kadın cinsinden 875.888 kişi fazladır. Bu da kadın cinsi için elverişli gibi görünüyor. Ama 15-21 yaşlarındaki erkekler çok az istisnalar hariç evlenemezler. Sayıları 3.064.567 kadına karşı 3.178.453'tü. Aynı şekilde 21-25 yaşlarında erkeklerden büyük bir bölümü aile kuracak durumda değildir. Yalnızca askeri personele, üniversite öğrencilerine vesaire dikkat çekiyoruz. Buna karşılık bu yaştaki kadınların tümü evlenebilir durumdadır. Ayrıca çok sayıda erkeğin çeşitli nedenlerle hiç evlenmediğini varsayarsak, yalnızca 40 yaşın üstündeki bekar erkeklerin sayısı 567.804'tü. Buna bir de dul ve boşanmışlar ekleniyordu. Bunların karşısında 2 milyonun üzerinde dul ve boşanmışların hesap edilmesi gereken 812.181 bekar kadın bulunuyordu. Bu durumda kadın cinsinin evlenme konumunun çok elverişsiz olduğu sonucu çıkar. Demek ki bugünün koşullarında çok sayıda kadın cinsel güdünün yasal doyumundan vazgeçmek zorundadır. Buna karşılık erkek dünyası doyumu fahişelikte arar ve bulur. Sosyal koşullarımızın değiştirilmesiyle şu anda yüz binlerce erkeği bir evlilik kurmaktan alıkoyan engeller ortadan kaldırılır kaldırılmaz, kadının durumu bambaşka olacaktır. Daha önce belirtildiği gibi deniz aşırı göç cinslerin sayısında önemli düzensizliğe yol açıyor. Askeri görevde birçok genç erkeği hem de en güçlülerini yurt dışına sürüklüyor. 1900 yılında ordu ikmalinin sonuçları üzerine Reichstag'a sunulan rapora göre 135.168 kişi izinsiz göç nedeniyle yargılanmıştı ve 13.055 kişi aynı nedenle henüz incelemedeydi. Rakamlar 45 yaşa kadarkileri kapsıyor. Almanya'nın erkeklerin bu izinsiz göçünden kaynaklanan kaybı önemlidir. Büyük savaşlardan sonraki yıllarda göç özellikle güçlüdür. 1866 sonrasında ve 1871-1874 yıllarında bu görülmüştür. Ayrıca kazalar çok sayıda erkeğin yaşamını yitirmesine neden oluyor. Prusya'da ölümle sonuçlanan kazalardaki kişi sayısı 1883-1905 yılları arasında 297.983'ten az değildi. Bunlardan 1905 yılında 11.792'si erkek ve 2.922'si kadındır. 1886-1907 yılları süresince sanayi, tarım, devlet ve yerel yönetimlerde sigorta yükümlülüğü bulunan iş yerlerinde ölen kişilerin sayısı 150.719'du. Aralarında çok az sayıda kadın vardı. Bu iş yerlerinde çalışan kişilerin önemli bir bölümü kazalar sonucu sürekli sakat kalmış ve bir aile kuramayacak durumdadır. 1886'dan 1907'ye dek 40.744, diğerleri erken ölürler ve ailelerini sıkıntı ve sefalet içinde bırakırlar. Çok sayıda erkeğin yaşamını yitirmesinde denizcilik de rol oynar. 1882'den 1907 başlangıcına kadarki süreçte 2848 deniz gemisi yitirilmiş ve mürettebatından 4913 kişi, çok az istisnalar dışında bunlar erkektir ve 1275 yolcu ölmüştür. İnsan yaşamı tam değerini bulduğu zaman bu da sosyalist bir toplumda en yüksek ölçüde söz konusu olabilir. Toplum kazaların çoğunu özellikle de deniz trafiğindekileri engelleyebilecektir. Sayısız örnekte işveren sınıfının rezil cimriliği nedeniyle insan yaşamı ya da uzuvları kurban gidiyor. Birçok başka örnekte neden acele iş ve aşırı yorgunluktur. İnsan emeği ucuzdur. Bir işçi yok olursa onun yerine geçecek başkaları vardır. Özellikle deniz seferleri alanında çoğu kez sorumsuzca çalışılıyor. 70'li yılların ortasında İngiliz parlamentosunda Plimsoll'un açıklamalarıyla çok sayıda gemi sahibinin katilce bir kazanç tutkusuyla denize çıkmaya elverişsiz gemileri yüksek fiyata sigortaladıkları ve yüksek sigorta primlerini almak için mürettebatlarıyla birlikte en ufak deniz kazalarına vicdansızca terk ettikleri gerçeği genel olarak öğrenildi. Bunlar Almanya içinde yabancı olmayan tabut gemiler denen gemilerdir. Denizcilik kurumlarının çok sayıda deniz kazası ile ilgili olarak geminin yaşlanmış ya da fazla yüklenmiş olduğu, kötü durumda bulunduğu ya da donanımının eksik olduğu veya bu nedenlerin çoğunun birlikte kazaya sebep olduğu yönünde zarar vermek zorunda kalmadıkları tek bir yıl geçmiyor. Kazaya uğrayan gemilerin büyük bölümünde kaza denizin ortasında olduğu ve geride batışın nedeni üzerine bilgi verebilecek yaşayan kimse kalmadığı için batışlarının nedeni hiç saptanamıyor. Tam da bu alanda çok ağır günahlar işleniyor. Kıyılarda deniz kazazedelerinin kurtarılması için koruma önlemleri de henüz çok kötü ve yetersizdir. Çünkü bu kurumların oluşturulması neredeyse tümüyle özel hayırseferliğe bağımlıdır. Deniz kazazedelerinin uzak, yabancı kıyılarda kurtarılması ise tümüyle umutsuz bir görünümdedir. Herkesin korunmasını en yüce görev sayan bir devlet, bütün bu kazaların son derece ender rastlanır olması için çalışacaktır. Ama olabildiğince büyük kazanç sağlamak için insanlarla sayı gibi hesap yapan egemen ekonomik soygun sisteminin, eğer bir taler kar çıkarabilecekse, bir insan yaşamını yok etmesi ender rastlanır bir şey değildir. 2. Evlilik engelleri kadın fazlası. Fakat evlenmeyi zorlaştıran ya da olanaksız kılan başka momentler de vardır. Önemli sayıda erkeğin evlenmesi devlet tarafından engellenir. Katolik din adamlarına konmuş olan evlenme yasağı ile ilgili olarak gözler ters yüz ediliyor. Ama buna mahkum edilmiş olan çok daha büyük sayıda askerler için bir tek eleştiri sözcüğü yok. Subaylar evlenmek için yalnızca üstlerinin onayına gereksinim duymazlar. Evlenecekleri kadını özgürce seçmeleri de sınırlanmış, kadının belirli bir servete sahip olması zorunlu tutulmuştur. Örneğin 1889'da Avusturyalı subaylar toplumsal bir iyileştirme elde ettiler. O zamandan bu yana evlenme adayı olarak subayın fiyatı arttı. Yüzbaşı yaşı 30'un üstünde ise tam 8000 guldene çıktı. 30'un altındaki yüzbaşıya ise 30.000 gulden drahomadan aşağı kesinlikle sahip olunamıyordu. Evlenmek isteyen subay eğer 30'unu geçmişse 12.000 guldenlik, orta servet ya da 600 guldenlik yan gelir göstermek zorundaydı. Ve bu kadar az yan gelire bile bazen göz yumulur ve kolaylık sağlanırdı. Yeni evlenme kuralları daha katıdır. 30 yaşın altındaki yüzbaşı artık 30.000 gulden, 30'un üstündeki 20.000 gulden, albaya kadar kurmay subaylar 16.000 gulden kefalet hazırlamalıdır. Ancak kıta subaylarının yalnızca 1/4'ü evlenebilir ve gelinden kusursuz bir özgeçmiş ve sınıfına uygun bir konum istenir. Bu kıta subayları ve askeri doktorlar için geçerlidir. Subaylık rütbesindeki başka askeri görevliler için yeni evlenme kuralları daha yumuşaktır ama genelkurmay subayları için daha katıdır. Genelkurmaya ayrılan subay artık hiç evlenemez. 30 yaşın altındaki gerçek genelkurmay yüzbaşısına 36 binlik, daha sonra 24 bin guldenlik kefalet gerekir. Almanya'da 1902'den beri temel olarak şu hükümler yürürlüktedir. Birinci ücret sınıfından bir yüzbaşıdan süvari yüzbaşısı, daha az maaş alan bir subayın ya da sıhhiye subayının evlenmesi için izin. Yalnızca eğer önceden subayın ya da sıhhiye subayının hizmet dışı bir gelire sahip olduğu kanıtlanmışsa talep edilebilir. Hizmet dışı gelir en az şu kadar tutmalıdır. İkinci ücret sınıfından bir yüzbaşı da süvari yüzbaşısı ve 4500 marklık maaş olan kara jandarmalığı mıntıka subaylığında yıllık 1500 mark. Maaşı 3300 mark olan kara jandarmalığı mıntıka subayında yıllık 2100 mark. Süvari avcı birliklerinin avcı onbaşıları ve avcıları dahil üsteğmen ve teğmende yıllık 2500 mark. Az subaylarda evlenme konusunda engelleyici hükümlere tabidir ve evlenmek için üstlerinin onayına gereksinim duyarlar. Devletin evliliğe ilişkin sahip olduğu materyalist anlayış için bunlar çarpıcı kanıtlardır. Genel olarak kamuoyu burjuva anlamda bağımsızlığın genelde ancak bu yaşta kazanıldığını göz önüne alarak 24 ya da 25 yaşın altındaki erkeklerin evlenmemesi gerektiği görüşündedir. Yalnızca daha rahat durumda olan bağımsız bir konumu yeni kazanmak zorunda olmayan kişilerde, örneğin prenslik sınıfından kişilerde, erkeğin 18 veya 19, genç kızın 15 veya 16 yaşlarında evlenmesi normal karşılanır. Prens 18 yaşında reşit olur ve böylece en kalabalık halkı yönetebilecek yetenekte görülür. Sıradan ölümlüler rüştlerini ancak 21 yaşında kazanırlar. Evlenilecek yaş üzerine görüşlerdeki bu farklılık burada yalnızca sosyal kaygıların belirleyici olduğunu gösterir. Bu kaygıların cinsel yaratık olarak insanla hiç ilgisi yoktur. Fakat doğal güdü kendisini belirli sosyal koşullara ve ondan kaynaklanan anlayışlara bağlamaz. İnsan olgunluğa erişir erişmez cinsel güdü tüm şiddetiyle kendini gösterir. Kadın cinsinde cinsel olgunluğun başlangıcı kişiye, iklime ve yaşam biçimine göre farklıdır. Sıcak kuşakta 9-10 yaşlarında başlar ve orada daha bu yaşlarda ilk çocuğunu kucağında taşıyan kadınlara rastlanır. Ama bunlar 25-30 yaşlarında da solarlar. Ilımlı kuşakta kural 14-15 yaştır. Bazı durumlarda daha da geç. Kızlarda cinsel olgunluğun başlangıcı kırda ve kentte de farklıdır. Çok çalışan, sağlıklı, dinç köy kızlarında menstruasyon bizim kötü beslenmiş sıkıntıya gelmez, aşırı sinirli, hassas, kent kızlarından ortalama olarak daha geç başlar. Orada kırda cinsel olgunluk kural olarak normal gelişir. Burada, kentte normal gelişme istisnaidir. Çoğunlukla doktoru umutsuzluğa düşüren her çeşit hastalık belirtileri ortaya çıkar. Doktorlar iyileşme için kesin çarenin evlilik olduğunu ne kadar sık açıklamak zorunda kalıyorlar. Ama bu çare nasıl uygulanabilir? Bu önerinin uygulanmasının karşısına aşılmaz engeller çıkar. Bütün bunlar değişimin nerede aranması gerektiğini gösteriyor. Birincisi fiziksel olduğu kadar ruhsal insanı da göz önünde bulunduran baştan aşağı değiştirilmiş bir eğitim. İkincisi tamamen değişik bir yaşam ve çalışma biçiminin yaratılması söz konusudur. Fakat ikisini de herkes için yaratmak yalnızca tümüyle değiştirilmiş sosyal koşullarda olasıdır. Sosyal ilişkilerimiz cinsel yaratık olarak insanla toplumsal yaratık olarak insan arasında derin bir çelişki üretmiştir. Bu çelişki hiçbir çağda bugünkünden daha belirgin olmamıştı ve bu çelişki öncelikle kadın cinsini hedef alan birçok kötülük ve hastalık üretmektedir. Bir kez kadın organizması erkeğinkinden çok daha yüksek ölçüde cinsel kaderine bağlıdır ve ondan etkilenir. Örneğin adet kanamalarının düzenli tekrarı. Sonra en güçlü doğa güdüsünü doğal biçimde doyurmasını engelleyen çoğu engeller kadın içindir. Doğa gereksinimi ile toplumsal baskı arasındaki bu çelişki, doğa yasalarına aykırılığa, zayıf her organizmayı yok eden gizli sefahat ve aşırılıklara yol açar. Çoğu kez doğaya aykırı doyum utanmazca himaye görür. Sıkça aile çevresine giren gazete ve magazinlerin ilan bölümlerinde tavsiye edilen belirli ürünler az çok gizli biçimde göklere çıkarılır. Bu övgüler öncelikle toplumun daha iyi durumlardaki bölümüne yöneliktir. Çünkü ürünlerin fiyatları o kadar yüksektir ki, olanakları sınırlı olan biri onları alamaz. İki cinse yönelik müstehcen resimler, özellikle tam seri fotoğrafların daha isimlerinden cinsel tahriki amaçladıkları belli olan ve polisle savcının takibini gerektiren benzer içerikteki şiir ve nesir eserler. Bu ilanlarla el ele yürür. Ama bunlar bu işe tüm dikkatlerini vermekten çok kültür, evlilik ve aileyi yıkan sosyal demokrasiyle uğraşmak zorundadırlar. Roman literatürümüzün bir bölümü aynı doğrultuda çalışmaktadır. Bu durumda üstelik suni olarak da tahrik edilen cinsel aşırılıklar sosyal bir hastalık haline gelirse sürpriz sayılmamalıdır. Varlıklı sınıflarda birçok kadının uyuşuk, lüks yaşamı, en rafine araçlarla sinirlerin uyarılması, kadın cinsinin ruhsal hipertrofisi ile aşırı uyarılma derdinden muzdarip bölümü tarafından en seçkin eğlence ve eğitim aracı olarak değerlendirilen belirli bir türde seravari, özen gösterilen sanat zevkiyle aşırı beslenme cinsel tahriki artırır ve zorunlu olarak taşkınlığa yol açar. Yoksullarda karın altı organlarda kan toplanmasını kolaylaştıran ve cinsel tahriki teşvik eden şey özellikle yorucu, oturma karakterli belirli çalışma biçimleridir. Bu doğrultudaki en tehlikeli işlerden biri şu anda çok yaygın olan dikiş makinesinde çalışmadır. Bunun etkisi o kadar yıkıcıdır ki günde 10-12 saatlik çalışmayla birkaç yıl içinde en güçlü organizma mahvolur. Örneğin şeker tasfiyehaneleri, çamaşırhaneler, basma bez imalathanelerinde sürekli yüksek sıcaklıktaki iş yerlerinde uzun çalışma, aşırı dolu iş yerlerinde gaz lambası ile gece çalışması, özellikle iki cinsin birlikte çalışması da aşırı cinsel tahriki teşvik eder. Bunlar günümüz koşullarının mantıksızlığını ve sağlıksızlığını kesinlikle bir kez daha aydınlatan bir dizi görünümlerdir. Ama kökleri sosyal koşullarımızın derininde olan bu kötülük, sosyal ve dinsel şarlatanların yaptığı gibi ne ahlak vaazlarıyla ne de geçici çarelerle ortadan kaldırılamaz. Balta kötülüğün köküne vurulmalıdır. Söz konusu olan şey doğaya uygun eğitimi, sağlıklı yaşam ve çalışma biçimlerini ve herkese doğal ve sağlıklı güdülerin normal doyumunu olanaklı kılan sosyal koşulları yaratmaktır. Kadın için var olan bir sürü çekince erkek için yoktur. Sosyal bariyerler onu engellemediği ölçüde egemen konumu sayesinde özgür aşk seçimi onun yanındadır. Evliliğin geçim kurumu karakteri, kadının sayısal fazlalığı, adetler, kadının istediğini bildirmesini engeller ve onu kendisinin talep edilmesini beklemeye zorlar. Kendisini zavallı, yaşlı bakirenin payına düşen toplumsal haklardan yoksunluk ve ihmalden kurtaracak bir erkek bulma fırsatı doğar doğmaz, genelde onu hemen kapar. Sahip oldukları insanlık onuru duygularıyla karşılaştıkları ilk kişiye kendilerini evlilik fuhuşu için satmayan ve yaşamın dikenli yollarından tek başlarına geçmeyi yeğleyen kız kardeşlerine ise çoğunlukla küçümseyerek bakar. Öte yandan aşk gereksinimine evlilikle ulaşmak isteyen erkek çoğunlukla sosyal bariyerlere bağlıdır. Kendisine şu soruyu sormak zorundadır. Bir kadını ve olasılıkla onu izleyecek olan çocukları besleyebilir ve böylece üzücü sıkıntılardan uzak kalabilir misin? Evlilik için niyeti ne kadar idealse bir kadınla yalnızca yakınlık nedeniyle evlenmeye ne kadar kararlıysa, söz konusu soruyu kendisine bir o kadar ciddi sormak zorundadır. Birçokları için bugünkü kazanç ve mülkiyet ilişkileri altında soruyu evetlemek olanaksızdır. Bekar kalmayı yeğlerler. Daha az özenli olan başkalarını daha değişik endişeler sıkıştırır. Binlerce erkek taleplerine uygun bağımsız bir konuma nispeten geç ulaşır. Ama bunlar bir kadını ancak eğer kadın kendisi büyük bir servete sahipse şanına yaraşır biçimde besleyebilir. Ne var ki birçok genç erkek konumuna yaraşır denen yaşam ile ilgili olarak abartılı kavramlara sahiptir. Ama yanlış eğitim ve sosyal alışkanlıklar sonucu çok sayıda kadından güçlerini aşan taleplerin gelmesine hazırlıklı olmalıdırlar. Taleplerinde açık gönüllü iyi kadınlarla genellikle tanışmazlar. Bu kadınlar kendilerini gizler ve kadın aranmaya alışılmış yerlerde bulunmazlar. Karşılaştıkları kadınlar arasında erkeği daha çok dış görünüşle, gösterişle kazanmaya çalışan ve kişisel özellikleri ile maddi konumları hakkında erkeği yanıltanlar az değildir. Bu bayanlar acele evlenmeleri gereken yaşa geldiklerinde her türde baştan çıkarıcı araç daha gayretle kullanılır. Böyle biri bir erkeği elde etmeyi başardığında gösterişe, süse ve pahalı eğlenceye o kadar alışmıştır ki evlilikte bunlardan vazgeçmek istemez.